Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş getiren, muhterem Nurettin Yıldız hocamla birlikteyiz. Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha. Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum Müsaadım.
Nasılsınız? Afiyettesiniz. Geçmiş olsun.
Elhamdülillah.
Böyle Anadolu'ya gidiyorsunuz, geliyorsunuz, rahatsızlıklar oluyor.
Terlemeler falan oluyor salonlarda, tedbir de alamıyoruz.
Onun çıkışta da şey olmuyor.
Ama elhamdülillah yani yok bir sıkıntımız.
Ben de öyle terlerim. Abdullah Sert Bey'le de zaman zaman birlikte programa katılırız. O da der Ahmet abi terledi gene. Biraz da şey oluyor hocam, yani hani konuşmaya kendini vermek değil mi? Böyle bir hani aşkla şevkle konuşmanın belki de bir yansıması.
O oluyor, bir de salonlar tabii ev gibi değil. Mesela klimalandırılıyor salon, evet. Mecburen. Konuşmacının çok aleyhine bir şey o. Herkes rahat oturuyor ama heyecanlı konuşan o rüzgarda soğuk kapıyor. Yani ama olacak hocam.
Nasılsınız şimdi, daha iyisiniz?
Yok, ben iyiyim elhamdülillah. Hamdolsunlar olsun. Rabbime hamd ederim.
Allah şifalar versin.
Amin.
Hocam bu zaman zaman kul hakkı konusu üzerinde duruyoruz. Geçmiş programlarımızda da durduk. Yani o İslam'ın önemli bir disiplini, hayatın her alanında böyle bir kul hakkı hassasiyeti önümüze gelir. Bir miktar onları konuşsak diye düşünüyorum. Ve hani aile içinde kul hakkı konusundan başlasak diye düşünüyorum. Yani aile konularını konuşuyoruz zaman zaman. Belki de şöyle bir his oluyor bizde. Yani aile içinde de kul hakkı olur mu ki? Yani eşlerin birbirine karşı, evladın babaya, babanın evlada veya evlatların birbirlerine karşı kul hakkı olur mu ki? Yani buralarda yani her iş zaten son derece tabii değil mi gibi değerlendirmeler de oluyor. Ama böyle bir anlayış bazen insanların birbirinin hukukunu çok hoyratça çiğnemesi sonucunu da doğurabiliyor. Yani şöyle tek tek ele alsak diyorum. Bir kere böyle bir kul hakkı hassasiyeti aile içinde gerekli mi? Oradan başlayarak sonra da nasıl kul hakkı ihlalleri oluyor, onlardan örneklerle böyle bir programı bugün icra etsek
İnşallah.
Diye.
Yani isterseniz sadece dikkat çekmesi için mübalağalı bir cümle söyleyeyim. Dikkat çekmek bakımından,
evet,
aslı böyle değil.
Evet.
Kul hakkı ailede olur, ailede olur. Bir insan dağda yaşasa ne kul hakkı olacak ki, insanlardan uzak yaşayan birisi. Kul hakkı belki her yerden önce, herkesten önce ailede düşünülmeli. Neden?
Evet, neden?
Çünkü kitabımız Kur'an-ı Kerim kıyamet günü insanların mahşer yerindeki sıkıntılarından söz ederken يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ وَاُمِّهِ وَاَب۪يهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَن۪يهِ buyuruyor.
Evet.
Herkes o gün kardeşinden, eşinden, anasından, babasından, çocuklarından kaçacak.
Kaçacak, evet.
Bu kaçış cehennemden kaçış değil, Allah'tan kaçış değil. Zaten Allah'ın huzurundayız.
Evet.
Bir hak sahiplerine haklarını verme yeri olduğu için mahşer yeri. Kaçacağımız kimseler hep aile içi insanlar olarak öne çıkarılıyor. Çünkü bir insanın mesela bir kamu malını ihlal etmesi olayı hiçbir zaman %100 değildir. Yani %100 herkes kamu malı ihlali yapmıyor. %100 otobüste birisinin ayağına basmak gerçekleşmiyor. Mesela 100 bin kişilik bir kasabada insanlar %100 aile içindedirler ama %100 o gün otobüste değildirler.
Evet.
%100 fırına uğramamıştır herkes o gün.
Evet.
Fırına 100 bin kişilik bir kasabada 20 kişi uğramıştır, 30 kişi uğramıştır. Ama muhakkak insanlar eşleriyle, çocuklarıyla, kardeşleriyle bir arada bulunmuşlardır. Biz Allah-u Teala'nın hakkı dışındaki haklara kul hakkı diyoruz, değil mi?
Evet.
Bu bir kural. Allah-u Teala'nın dışında en çok bir arada bulunduğumuz kullar, aile payı ile paydaş olduğumuz kullardır.
Kişilerdir, evet.
Bu sebeple kul hakkı her şeyden önce düşünüldüğünde aile içindekilerle olan ilişkilerimiz üzerinden düşünülmeli. Eğer gerçekten bir kul hakkı mefhumu düşünüyorsak, ama kul hakkını genellikle işte parkta parkı kirletmek, yani kamuya zarar vermek, hı hı, veya otobüsün koltuğunu yırtmak, yani
yine kamuya
zarar vermek şeklinde, elbette bu da kul hakkı, ama evet, bu 100 insandan kaç kişinin, 100 aileden kaç kişinin gidip yüzleştiği bir sorundur diye sorduğumuzda düşük bir rakam ortaya çıkar. Ama hepimizin muhakkak annesi babası var, muhakkak demesek bir ona yakın çoluk çocuğu var, eşi var,
evet,
eşi var, eşinin yakınları var. Biz eğer kul hakkı deyince aileyi düşünmüyorsak, ilk hak ihlalini yaptık demek. Yani bu düşünme hatası.
Peki hocam, acaba o insan niye ailede kul hakkı olduğunu aklına getirmez? Onun altındaki psikolojik sebep ne olabilir?
Yani bir kere insanın kendisine aynaya bakması zor. Hep ayıbı başkasında görüyoruz ya.
Evet.
Ne kadar dışarı itersek o kadar rahatlıyoruz biz psikolojik olarak. Bir ikincisi, maalesef diyeyim buna, yani belki de inşallah bu maalesef değişim dikkatimizi çeker. Yani ihlal ede ede ailedeki kul hakkını hak olmaktan çıkıyor gözümüzde.
Evet.
Sanki meşrulaşıyor bu ihlal.
İhlalin çokluğundan diyorsun.
İhlal o kadar çok oluyor ki, ne gibi? Mesela tesettür konusunda sorunlu bir bayan, 150 sene önce İstanbul'da, bugün tesettürlü diye dolaşan bayanlar herhalde İstanbul'da zabıtanın yakalayıp hapse attığı bayan olurdu, tesettürlü. Ama anti tesettür, çıplaklık o kadar meşrulaştı ki, küçük bir yama başına örse tesettür damgası yiyor.
Evet.
Halbuki bu 150 sene önce kötü bir delalet, evet, sahibiydi. 100 sene önce biraz daha, 80 sene önce, 60 sene önce, 20 sene önce ve bugün meşrulaştı.
Ölçüler bozuldukça.
Ölçüler bozuldu ve bir de kötüyü göre göre normalleşiyor sonunda.
Evet, kötü normalleşiyor.
Kötü normalleşiyor, iyi anormal oluyor.
Evet.
Mesela çok ben basit bir örnek vereceğim hocam. Bana göre bir örnek bu. Çocukların annelerine babalarına hizmette bulunmaları ibadet. Allah'tan sonraki en büyük hak.
Evet.
Bugün izlenen filmler, yaşanan kültürün neticesinde anne veya baba çocuğuna ne diyor? Yavrum, bana bir bardak su verir misin diyor.
Evet.
150 sene önce Anadolu'da bu cümle söylenebilir miydi?
Oğlum bir su getir.
Oğlum bir su getir sözü nezaket ölçüsüydü.
Yani bakışından anlayacaksın.
Bakışından anlayacaksın. hala suyu niye getirmedin derse bir lütuf veya latife kabul ediliyordu. Ama babanın ve annenin hizmetinde bir evlat anlayışı vardı.
Evet.
Şimdi su gerçekten getirirse sen su alabilirsin çocuktan durumuna gelindi. Evet, latiftir mümin, naziktir ve narindir. Götür bir su dememeli bir baba.
Evet, evet.
Hala suyu niye getirmedin, sürahi kafanda mı kırayım dememeli mümin bir baba.
Evet.
Ama bir su getirir misin diye ağlayan baba da hayra alamet değil.
Evet.
Ama şimdi kabalık ve nezaket ölçüleri alabora oldu. Neden? Çünkü aile içerisinde Allah'tan sonraki en büyük hak sahibi anne baba gitti. Eşit haklara sahip olduğumuz
varlıklar,
bir anne baba geldi. Eşler arasında aynı alaboralık oldu. Allah-u Teala'nın koyduğuna göre erkek bir puan önde, bayan Allah'ın himayesinde olmak kaydı şartıyla erkekten bir puan sonra geliyor. Bu gitti. Yıllarca eşitliği, nasıl eşitlik bu ya, böyle olur mu derken biz, şimdi kadın geldi, erkeğin amiresi oldu. Erkek neredeyse bugün bir kahvaltı yapabilir miyim bu evde diye rica edecek hale geldi.
Evet.
Yani değerler değişirken hak sahibi mefhumu da değişti. Hak sahibi mefhumu değiştiği için de kul hakkı diye bir tefekkür yok.
Evet.
Kanun bize haklarımızı veriyor. Herkes kendisini kanunların himayesinde kabul ediyor. Bu durum gitgide nereye doğru gidiyor? Bunu telaffuz bile etmek istemiyorum. Allah sonumuzu hayır etsin.
Ben şöyle düşünüyordum hocam. Acaba biraz daha hüsnü zanla, acaba nasıl olsa helalleşilir? Nasıl olsa yani aile fertleri birbirinden kul hakkı sebebiyle bir talepte bulunmaz, yakasına yapışma olmaz
keşke,
falan.
Keşke bu dediğiniz olsa hocam, sizi sarılırdım, kucaklardım sizi. Ama ayet öyle demiyor ki.
Evet.
Herkes aileden kaçan başlayacak hak istemeye.
Evet.
Yani çok hocam, Kur'an'ımız büyük delaletler ve azametli belagatlerin kitabıdır. Yani kıyametten söz ederken mesela, diyelim ki biz kıyametten, haydi kıyameti tasvir edelim derken Hitler'den başlarız değil mi? Hitler ne hesaba dirilecek o gün?
Evet.
Firavun'dan, Karun'dan, Nemrut'tan değil mi başlarız?
Kötü tipler, evet.
Şu Kur'an-ı Kerim'i yasaklayan
Ebu dipçik, Cehil'den falan.
Ebu Cehil'den. Ama kitabımız nasıl başlıyor? Nasıl? Ana baba diyor. Yevme yefirul mer'u min ahihi ve ummihi ve ebihi ve benihi. Çocuklar, eşler. Herkes o gün yoğun bir gündemi olacak. O yoğun gündem aileden başlıyor.
Neden kaçar diye anlamak lazım hocam. O ayette mesela.
Niye ayet öyle başlıyor?
Yevme yefirul mer'u min ahihi.
Niye kardeşimden
kaçayım?
Kişi
niye kardeşinden kaçar?
Anneanneden doğduk.
Evet.
Anneanneden doğduk. İşte burada bu.
Hesaplaşma mı?
Çünkü hocam.
Evet.
Benim Karun'la Firavun'la bağımı nasıl kuracaksın siz?
Evet.
Ebu Cehil'le aramda 14 asır var.
Evet.
Zulmetmiş. Zaten ashab-ı kiram cezasını vermişler Bedir'de.
Evet.
Bitmiş bir olay. Cehennemde de yanıp duruyor. Ama annem babamla ben ömür geçirdim. Kardeşlerimle aynı anneyi ve babayı paylaştık.
Evet.
Aynı sofrada oturduk. Tam ben zeytine batırırken önümden zeytini kapmıştı o.
Evet.
Bardağı o kırdı. Ben uyuyordum. Arkamdan fiskos yaptı. Annemi doldurdu bana karşı. Ben dayağı yedim.
Evet.
Bunları da bir daha küçük kardeş olduğum için gündeme getiremedim ben.
Evet.
Babama yağ yaktı. Babam ona fazla harçlık verdi.
Evet.
Ben delikanlı bir tiptim. Yağ yakmadım. Yalan söylemedim. Harçlığı azaldım. Babam zalim oldu. Zalimliğine o yaltaklık yaptı. Zalim da mahkemeye çıkacak.
Evet.
Yağcı da mahkemeye çıkacak. Yani bu esnerken fazla esneyip odadaki havayı ısıtmanın bile hesabının görüleceği bir yere gidiyoruz hocam. Yani kıyamet ince ve uzakta kalmış hesapların görüldüğü bir yer olmalı.
Evet.
Halbuki Firavun ulu orta, göz ortasındaki bir hesap, Firavun'un hesabı görülecek. Zaten niye kuruluyor ki mahşer? Elbette Firavun'un hesabı görülecek. Bu dünyada da zaten yüreklerde, milyarlarca yürekte Kur'an'ın laneti yüzünden,
evet,
milyarlarca yürek Firavun'u hesaba çekmiş zaten. Zaten Yusuf'u kuyuya atanların hesabı çekilmiş. Ama o pozisyonu oluşturan üvey annenin hesabı görülmedi henüz.
Evet.
Değil mi?
Değil mi?
Yusuf,
evet,
aleyhisselamın o sahneye düşmesi hep kardeşler, kuyuya atan kardeşler yüzünden oldu. Belki de üvey annenin orada bir muhakeme edilmesi lazım. Asas mahkeme orada kurulacak.
Evet.
Yani göz önündeki şeylerin, dikkat toplayan şeylerin hesaba çekilmesi tabii ve bizim de becermeyi istediğimiz şeyler. Bir de ailede yorganların altında kalan sırlar var.
Evet.
Erettikler, o da eskilerin ifadesi, kandiller söndükten sonra ki fiskosların sonucu var.
Evet.
Bir anne dolduruluşa getirildiği için teyze tarafından, kaynana tarafından, kaynata tarafından çocuğuna hırçın muamele yapmış. Annelik duyguları köreltilmiş veya babalık duyguları köreltilmiş. Yani biz kağıtta gördüğümüz şeyleri konuşursak orası dünya olur.
Evet.
Bir de gözle okunmayan kalemle yazılmış hesaplar var, suçlar var. O yüzden eğer aileden başlarsa bir mahkeme, o büyük mahkemedir.
Evet, evet.
Savcılara intikal etmiş şeylerle başladığı zaman büyük mahkeme değildir o.
Evet.
Bu sebeple Kur'an'ımızın...
Benim bu konuyu konuşalım derken içimde bu kadar büyük değildi hocam. İtiraf ediyorum. Şimdi
maalesef benim anlattığım kadar da değil hocam.
Büyük, büyük dosyalar oluyor.
Ne dosyalar?
Değil mi? Büyük dosyalar yazılıyor her birimiz için. Evet.
Hocam ben bir örnek vereyim. Gazali'den bir cümle okumuştum. Tam sayfası falan aklımda değil şu anda. Yani kadın çocuğa hamile kaldığındaki pozisyonda erkeğin nezaketli olmasını, narin olmasını Gazali tavsiye ederken diyor ki, aksi takdirde diyor, sempatisi olmadan hamile kalmasının sonucu o çocuğa karşı soğuk annelik olabilir diyor.
Allah Allah.
Yani böyle tam şu anda bunu düşünerek gelmediğim için notumu almadım. Çok enteresan bir şey hocam. Yani
şey denir, hani çocuk anne karnında bile öğrenir denir.
Öğreniyor, hissediyor.
Yani mesela şöyle bir şey okumuştum. Anne böyle hani rock müziği vesaire gibi bir ortamlarda hamilelik geçirmişse, sigara vesaire içilen, onun çocuğa yansıması negatif oluyor.
Negatif
diye.
Oluyor. Evet. Kur'an'la zikirle hamileliğini evet. sürdüren kadınınki de öyle oluyordur. Evet. Şimdi hocam burada düşünebiliyor musunuz? Mahkeme kuruluyor kıyamet günü. Bu anne 4 çocuğu var. Bir tanesini evi süpüttürmüş, her işi yapmış. Aferin dememiş hiçbir zaman. Daha az öpmüş onu, daha az okşamış. Ama bu ta hamilelikten önceki eşiyle olan nefretinden kaynaklanan bir süreç.
Allah.
Biz bunu dünyada mahkeme etsek, niye bu çocuğa adaletli davranmıyorsun dediğimizde kadının da vereceği bir cevap yok ki. Ne bileyim, içimden gelmiyor dese ne diyeceksin?
Evet.
Ben onun da temizliğini yaptım, yemeğini yedim. Ne yapayım, fazla sevemiyorum diyecektir. Ama dosyalar geri gittiğinde, ki geri melekler çok geriden başlatıyorlar bu işi, bir bakılıyor ki bu nefret başka yerlerde oluşmuş.
Evet.
Onun için biz eğer kul hakkı konuşacaksak bir defa aileden başlıyoruz. Biz aile insanıyız.
Evet. Yani
insan olarak özümüzün bulunduğu yeri bırakıp kabuğumuzun bulunduğu yerden insanlığı başlatamayız ki. Toplum bizim kabuğumuz düzeyinde.
Hocam gene de yani insan aile ortamının genelde bir sulh ortamı, değil mi, olmasını tabii görüyor.
Erken teşhis halinde.
Evet.
Kökleşmiş şeylerde sulh olmuyor hocam.
Evet.
Erken, hani nasıl kanserden korkma. Evet. Eskiden çok yaygındı o slogan, şimdi pek görmüyorum.
Evet,
kanserden doğru. Korkma.
Geç kalmaktan kork.
Herhalde şimdi tıp daha çok güveniyor kendine. Geçe de müdahale evet. ederiz mi diyorlar. Şimdi ailede de bu tip sorunlarda hemen tespit edilse, dedeler, nineler müdahale edip okşayıp yavrum böyle yapmayın, aile böyle olmaz deyiverseler. Yani ve tevasav bil hak. Hakkı tavsiye etmek, emri bil ma'ruf yapmak, münkere hemen müdahale etmek gibi mümin karakterinin en elzem konuları gündeme gelip ümmeti Muhammed'in mümin insanları birbirlerine müdahale etseler gerçekten bu büyümez. Ama çocuk 4 yaşına 5 yaşına geldikten sonra toparlasan da geçmiş 4 sene kapanmıyor bu sefer.
Evet.
Yani sen barıştın. Eşler barıştı, abiler barıştı ama bu yaraları kim kapatacak? Tamam, o da kapattım diyor. Pek çok insan, bir psikolog arkadaşla görüştüm. Dedim ki yaşlıların temel sorunu nedir? Niye emekli olunca hasta oluyorlar dedim. Bana dedi ki Allah bilir ama ben sana şöyle söyleyebilirim dedi. Mesela dedi 5 yaşındaki acılarını hatırlıyor dedi. O onu tekrar eziyor dedi. Gelinine bağırdığını hatırlıyor, 30 senelik olay.
Evet.
20 senelik olaylar depreşiyor. Biz zannediyoruz ki o gün arabada işte nefesi tıkandı filan. İnsan geçmişe yönelik soruşturmalar altında kalıyormuş. Bu aile dünyasını bizim bir dakikasının bile bizim için kıyamet günü endişe nedeni olacağını düşünerek muamele etmemiz lazım. Yani deyim yerindeyse, düşünmeye başlayacaksak aileden düşünmemiz gerekiyor.
Hocam şimdi gerçekten zannediyorum ki anlaşılmıştır ailede kul hakkı hassasiyetinin zarureti. O zaman biraz örneklerden yola çıkarak, yani aile fertleri arasında kul hakkı ihlalleri daha çok nasıl ortaya çıkıyor? Eşler arasında, baba anne evlat arasında, evlatların birbiriyle ilişkilerinde, gelin kayınvalide arasında, işte ne bileyim dünürler arasında vesaire. Şöyle biraz örnekleyerek hayatımızdan şeylerle baksak.
Şimdi eğer biz bunu aile dediğimizde evin içinde yaşayanlar olarak anlıyorsak bir anlam çıkacak. Evet. Ailenin organik bağı bulunan hısımlar, dünürler.
Evet, onlar da var. Tabii onlar da yani dayılar.
A'ya B'ye ayıralım ise. A, evet. Akşam kapıyı kapatıp bir evde kalanlar. Doğru. Eşler, çocuklar diyelim.
Evet.
B'yi isterseniz başka bir şeye tamam. havale edelim. Onları da karıştırırsak bu iş bitmeyecek.
Doğru.
O evet. hak dosyasını da alırsak biz, o da bir hak oluşturacak. Yani,
evet.
Çünkü buradakini ezeceğiz bu sefer.
Evet.
Burada üstadım sorunumuz şu. Mesela bir anne, bir baba çocuğu 20 günlükken ona kolay kolay hak ihlali yapmazlar.
Evet.
Çünkü onu gözlerinde tüllendirip duruyorlar. Yani onu tutmaya bile kıyamazlar.
Evet.
Ben sadece örnek olsun diye zikredeyim. Benim yavrularım küçükken işte yıkanacaklar filan da öyle bir şey hissettiğim zaman eve gitmiyordum. Yani ben su dökemem diye korkuyordum. Yani hızlı dökerim üstüne.
Bazen babalar bebeği kucağa almaktan korkarlar. Hocam, bir tarafı şey.
Ben yürüyene kadar çocukları kucağıma alamıyorum. Hala evet. öyle bir şey zayıflık var bende. Düşer diye korkuyorum
evet.
mesela. Ama büyüyen çocukla güreşiyorum.
Evet. 7-8
yaşında çocuklarla güreş yapmak hoşuma gidiyor.
Evet, onların da hoşuna gidiyordur.
Ayrı tabii oynuyoruz mesela.
Genelde yıkılıyorsunuz değil mi?
Çok da hoşuma gitmiyor yıkılmak ama. Yani yıktığımda oluyor. Ezmeden yıkıyorum ama.
Evet.
Yıkıyorum, yıkılıyorum. Ama bir yaşına kadar öyle bir hissiyat var. Ben de düşer diye korkuyorum.
Evet.
Benim küçük bir kardeşim tencereye düşüp yanıp öldüğü için belki de ailece böyle bir zafiyet var bizde. Benden küçük olan kardeşim
Allah
suda.
Amin.
O yani bir yaşından önce olmuş bir olay olduğu için inşallah anneme babama cennet vesilesi olarak gitti ahirete. Böyle bir kaza geçirmişler
evet.
bizim evimizde köy hayatında. Öyle bir hissiyat belki ondan kalmış olabilir bende.
Evet.
Ama büyüdükçe çocuk bu duygu kayboluyor. İşte bende olduğu gibi mesela güreşebiliyorum 7-8
evet.
yaşındayken çocukla. Yarış yapıyorum. Cemel takıyorum, onu düşürüyorum mesela. Geçiyorum onu. Anne babalar 80 yaşında da olsalar, çocuğu da 60 yaşında da olsa bu hissiyatı taşıdığını düşünüyorlar ama aslında taşıyamıyorlar. Tıpkı doktorların cerrahlıkta belli bir zafiyetlerini kaybedip böyle yani kesmekte doğramakta sakınca bulmadıkları gibi, aksi takdirde doktor olmayacağı gibi, anne babalar da çocuk büyüdükçe bir nebze annelik babalıktaki hassasiyetini kaybediyorlar. Bunu bir şeyle örneklendireceğim. Belki bizi dinleyen anneler babalar yok öyle değil hoca yanlış düşünüyor, benim için öyle değil zannedeceklerdir. Ama ben bunu örneklendireyim.
Lütfen.
Çünkü tenkit için yapmıyorum bunu ben.
Tabii, tabii.
Bir durum tespiti
evet,
yapıyorum.
Evet.
Kimsenin bunu üzerine almasına gerek yok. Veya bir anne de değişmemiştir bu.
Baba kendimiz da. De yapıyoruz bunları.
Yani
evet.
bir aile içi konuşuyoruz
evet,
hocam.
Aileyiz.
Hepimiz aileyiz. Evet. Aile içi konuşuyoruz. Şimdi 3 çocuklu anne babalar bir muhasebe yapsınlar. Annelik babalık yasalarını, kanunlarını, otoritelerini hep birinci çocukta kullanmışlardır. Üçüncü çocuğa otorite kalmamıştır. Üçüncü çocuk hep şımarıktır.
Evet.
Yani birinci çocuk en disiplinli, otur kalkmaları yerinde. Hep büyük çocuklar Anadolu kültüründe işkenceyi ben çektim, kardeşim kelepur büyüdü derler. Bu genellemedir.
Evet.
Neden? Annelik babalık kozlarını eşit bölememiştir anne babalar.
Evet.
Bölemez de zaten. O bütün oğlum olacak, kızım olacak, şöyle yapacağım, böyle yapacağımlar da boşalıp bitmiştir o. Dengesi, ilacı hep daha deyim yerindeyse ilk çocuğa vermişlerdir. Son çocuğa da merhamet görüntülü laçkalık kalmıştır.
Evet.
Aslında o merhamet de değildir. Yani 100 gücü vardı, 80'ini birinci çocukta bitiriyor anne babalar.
Evet.
Bunu şunun için örnek olarak kullandım. Yani annelik babalıkta denge önemli. Bu dengeyi 100 sene yaşayacak kabul edip kullanmak lazım. Eğer biz bir zaman sonra ilk heyecanımızı, ilk ciddiyetimizi sürdüremiyorsak eğer, burada bir sorun yaşıyoruz demektir. Bunun için anneler, babalar çocuklarına bir yaşındayken gösterdikleri merhameti Allah'ın emanetidir, aman düşer kırılır bir tarafıyı 15 yaşında öyle gösteremiyor, 20 yaşında biraz daha öyle gösteremiyor, 30 yaşında hiç öyle gösteremiyorsa eğer, işte kul hakkı buradan kaynaklanıyor.
Hı hı.
Bu kul hakkı,
belki de şöyle bakılıyor yani, bir yaşındaki çocuğa muameleyle 15 yaşındakinin ihtiyacı aynı değildir gibi.
Aynı
bakın.
Değil ama anne babasın sen.
Evet.
Sen anne babasın.
Evet.
Mesela bunu ters çevirelim şimdi. Tersten okuyalım. 80 yaşında bir anne babası hastayken bir evlat kıvranıyor. 60 yaşındayken biraz kıvranıyor. 50 yaşındayken en yakın hastanenin adresini gösteriyor babasına.
Evet.
Nasıl yaşlandıkça anne baba benden çıktı bu evlat diye biraz daha ezebiliyor onu, gelinine karşı, damadına karşı ezebiliyor. Ezmede bir sakınca hissetmiyor. Tersten bakıldığında da evlat babası yaşlandıkça biraz daha ona muhtaç olduğunu zannediyor. Allah ise azze ve celle 80 yaşında da, 60 yaşında da, 50 yaşında da sen evlatsın deyip aynı standartta onu görmek istiyor.
Hı hı, evet.
Yani illa elden etekten düşünce önünde el pençe dur demiyor. Hep el pençe dur evet. diyor. Aynı şekilde evlat, mesela şimdi dinleyenlerimiz belki bize diyorlardır ki ne yapabilir ki 60 yaşında bir çocuğuna 80 yaşındaki bir baba ne yapacak? Öyle değil hocam. Evlatlar arasındaki adaleti 50 yaşındayken de görmek istiyor bir evlat. 60 yaşındayken evet. de görmek istiyor.
Evet.
Çok daha basit bir örnek vereyim. Bir muhabbet esnasında bir kardeşimiz babasının kırık olduğunu bana söyledi. Hocam bakınız, ailede kul hakkı nasıl oluşuyor?
Evet. Kaç yaşında?
Bu bahsettiğim 40'larında Müftü Bey bir kardeşimiz. Kendisi Müftü.
Müftü, evet.
Şundan açıldı mesele. Dedi ki hocam dedi, ben dedi insanlara anne baba hakkını anlatıyorum, kürsülerde konuşuyorum, personelime de izah ediyorum ama yüreğimde yara var. Ben anneme babama aynı hassasiyeti göstermek istemiyorum diye bir cümle kullandı. Ben de neden dedim, kırıkım anneme babama dedi.
Evet.
Niye dedim ama. Dedi ki şöyle örnek vereyim, biz 5 kardeşiz dedi. Ben ortanca kardeşim dedi. Beni İmam Hatip'e yatılı verdiler dedi. Ben İmam Hatip'te okurken benim müdürümüz çok şikayet etti dedi. Şöyle böyle şey, çocukluk şikayetleri yapmış. Yüzümü kızarttın diye dedi. Beni çok azarladı babam dedi.
Hmm.
Ben anneme sığınır gibi oldum genç olarak. Annem ondan daha ağa çıktı. Sütünden mütünden başladı dedi.
Helal etme.
Sınıfta kalırsan, ulan ne tonlarca mı süt içtim hocam dedi. Yani sanki dedi bir varil süt içiriyordu her gün bana dedi. O süt dedi, ben İmam Hatip'i bitirdim, İlahiyata girdim, o sütü hala dedi hocam konuşuyor annem dedi. Müftü olunca dedi başları dik oldu dedi. İşte oğlumuz müftü oldu falan diye. Çok mutlu oldular zannediyordum ben dedi. Fakat şu anda babam ağır hasta, tedavi görüyor dedi. Benimle aynı şehirde yaşıyor. 80 kilometre ötede bir şehirdeki abimi arıyor hep dedi, hasta olduğu zaman dedi.
Allah.
Ben hala babamın gözünde 12 yaşındaki hatalarımdan dolayı yargılanıyorum. Onlar da şimdi benim çocuğum yapsa hata demeyeceğim şeyler. Yani babam müdürümüzün kabaca arayışları, işte ikide bir senin çocuğundan adam olmaz ifadeleri, bir müdürün hatasını baba olarak bir sansür konusu benim için oldu. Ben babamın bu hatasından dolayı şimdi iyi adam olmadım gözünde. Ben 2 kilometre ötedeyim makamım var, makam şoförüm var. Beni aramıyor, 80 kilometre ötedeki abimi arıyor. Bana doktor ayarlasana diyor dedi.
Evet.
Bunu bir gün gittim evimde, evde gündeme getirdim dedi. Baba ben çay bardağı boşalmadan
babasına
ve annesine beraberken, biri 80 biri 78 yaşında dedi bana. Yani belki şimdi yaşamıyordur bilmiyorum. Bir böyle müftünün makamında bir muhabbette bunu konuştuk. Müftü Bey bu dikkatimi çekti benim. Dedi ki hocam dedi, evet bölüşürken sağlığında bizi hepimizi eşit böldü. Ama sevgiyi eşit bölmedi babam bize dedi.
Allah Allah.
Eğer kıyamet günü
evine gitmiş.
Yok, her gün gidiyorum dedi. Daireden çıkınca bir ihtiyaçları var mı diye gidiyorum, bakıyorum abim orada dedi. Hayrola abi, babam aradı diyor.
Evet.
Biz hepimiz Müslüman çocuklarız. Bizi Müslümanca yetiştirdiler. Bu minnet borçluyum babama, ama sevgide ben 40 yaşına geldim. Babam o sevgiyi eşit bölüşmüyor bizimle. Annem eşit bölüşmüyor. Ben ona hiçbir kabahatim olmadı. Okul müdürünün 2-3 kere arayışını affetmiyorlar. Yani bir yüksek tonajlı bir baba herhalde bu.
Demek
beni
sevgide,
niye arar müdür?
Sevgide eşit bölüşme.
Hocam bu bütün ailelere geçerli demiyorum.
Evet.
Böyle bir hata yaptı, herkes tövbe etsin, onu da demiyorum. İnsan yaşlandıkça ne kadar ince bir kul hakkı devreye giriyor, onu örneklendiriyorum. Bunun gibi de onlarca örnek biliyorum. Çünkü insanlarla oturup kalkıyoruz ya hocam.
Tabii, tabii.
Sevgiyi bile adil paylaşmadığınız zaman, çok hakedene çok vermiyorsun, hakedene az vermiyorsun. Yani adalet zaten eşit bölmek değildir.
Tabii.
Adalet hakedene verme, ama evladın bir dairenin sahibi, makam şoförüm var diyor, ben ona daha çok hizmet ederim, bir fabrikada çalışan bir abimi çağırıyor diyor. Ve bu ağrına gidiyor. Yarın Müftü Bey'in cümlesini asas söyleyeceğim. Çok cazip bir dikkat. Ben hiçbir zaman anneme babama karşı hak sahibi olamam kıyamet günü diyor. Çünkü onlar benim annem babam. Tam şeriata göre düşünüyor Müftü.
Evet.
Annem babamın önünde paspasım ben demeye getiriyor. Bu cümle ona ait değil. Ama Müftü Bey şunu söyledi. Ya sıkışırsam kıyamet günü, hakkını ödeyemezsem annemin, bu dosyayı ben açtırırım o zaman diyor. Onlar da diyor beni çağırmamışlardı hizmetine diyor.
Allah Allah.
Derim dedi.
Hmm.
Anladım ki yara Müftü'nün gönlünde
evet,
bu.
Evet.
Bir evlat olarak içi ciz etmiş bundan.
Evet.
Çünkü o da çoluk çocuğuna karşı.
Babanın o sevgisini hissetmek evlat için çok önemli.
Demek ki bir puan bu. Kıyamet günü açarım ben bunu.
Evet.
Eğer bana fırsat verilirse. Ben de dedim ki hocam inşallah buna sıra gelmez, kurtulur gidersiniz hepiniz, biz de kurtuluruz dedim. Hocam inşallah, ama ben de buradan yaralandım diyor. Çocukları sormuşlar nitekim müftiye, niye amcamı çağırıyor dedem demişler.
Allah Allah.
Bu onlar çocuklara intikal etmiş.
Tabii.
Şimdi başta siz buyurdunuz ya, niye bu gündeme gelmiyor aile konusu? Hep olduğu için gündeme gelmiyor.
Evet.
Yani bir
olağan kabul ediliyor.
Yani eli kesildiği zaman insanın hemen yara bandı arıyor da, eli nasırlanınca kimse yara bandı aramıyor. Nasırlaşma uzun vadede oluyor. Yaradan daha fena halbuki. Yara 3 gün sonra kapanıyor. Nasır kapanmıyor.
Kapanmıyor.
Yani aile içi ilişkiler bir tür nasır tutuyor.
Evet.
Her gün oluyor, her gün oluyor, her gün oluyor. Mesela ben yine psikolog arkadaşlarla buluştuğumuzda bu konuları çok konuşuyoruz. Ben onlardan istifade ediyorum.
Yani önemli çok, tabii yani.
Çok istifade ediyorum. Şimdi diyorum ki bir anne ortalama 5 senede küçük bir çocuğuna yapma, etme, olmaz şeklindeki olumsuz cümleleri 1 milyon kere kullanıyor mudur diye sordum bir psikolog arkadaşa. Hocam dedi 1 milyon en ılımlı annenin tavrı. Günde 20 defa 30 defa olmaz. Yani çarpı işaretli cümle diyelim buna. Belki 200-300 defa kullanıyordur bir anne.
Evet.
Bir günde. Çünkü çocuk yaramazlık ediyor, şu ediyor, bu ediyor. Dolayısıyla anne bunu kullanmanın sakıncasını anlaması mümkün olmayacak kadar köreliyor gözünde bu ifadeler. Artık onun için normal. Kaş çatması normal onun için. Bunu dönüp o çocuk annemin söylediği cümleler diye çarpım tablosu tutmuyordur herhalde.
Tabii.
Yani onu çocuk da unutuyor.
Tabii ki.
Zihinde yok oluyor mu bunlar ama? Yok oluyor mu? Yok olmuyor. Neden yok olmuyor? Çünkü baba kaşlarını çatınca elindeki oyuncak düşüyor çocuğun. Anne oynama onunla deyince daha hızlı oynuyor.
Evet.
Çünkü neden? Anne de o bölüm bitmiş. Annenin o ifade hakkı bitmiş. Baba daha bakir diyelim bu
hatta
konuda.
Anne babaya diyor ki sen hiçbir şey söylemiyorsun bu çocuklara diyor.
Mecbur anne ile baba tartışıyor. Evet. Müdahale etmiyorsun çocuklara diyor.
Evet.
Anne de haklı. Baba da işten gelip yarım saat yapma deyip geri mi gitmesi gerekiyor yani bulunmuyor. Babaya göre henüz dosyalar dolmamış. Ya çocuk evet. ilk defa bu oyuncakla oynuyor. Halbuki akşama kadar 50. oynayışı evet, belki. Evet. Buradan hocam bir şeyin dikkatini çekiyoruz biz. Yani bu konuşmamızda hı-hı. neye dikkat çekmek istiyoruz? Yani aile duyma ve görme köreltisinin olduğu bir yer olabilir. Bu yüzden ailede kul hakkı dış alandan daha fazla dikkat çekmesi gerektiği halde maalesef çekmiyor. Buna maalesef evet, diye bir yani, ön koymamız lazım.
Otobüste birinin ayağına bastınız mı?
İlk defa oluyor.
İlk defa oluyor. Bu çok önemli. Özür dilemeniz lazım.
Özür diliyorsunuz.
Ama evde 50 kere ayaklara basılıyor.
Ne ayağı? Kafasına basıyorsun uyurken. Aynı yatakta yatıyordur kardeşler. Birbirinin üstünde uyudukları olabiliyor.
Evet, evet.
Yani kafasına basıyorsun. Nefesini tıkatıyorsun. Bu sebeple üstadım birinci yapılması gereken iş dikkatlerimizi otobüste ayağa basmaktan alıp evdeki kul hakkı diye bir kavram oturtalım diyorum. Birinci evet. işimiz bu.
Evdeki kul hakkı.
Evdeki kul hakkı diye bir açılım yapalım. Yani önce buna biz bir inanalım bakalım.
Evet.
Evde kul hakkı diye bir şey var.
İşte onun için bu programı ya, yapıyoruz.
İki, kul hakkı nelerden oluşur? Bu anlayışı düzeltelim. Kul hakkı yani ben camide birisinin abdest alırken kullandığı suyu kısıp kendim abdest alsam bu kul hakkı. Adamın abdestini engellemesi. Uçuk bir örnek veriyorum
evet,
şimdi.
Evet.
Komşunun bahçesindeki domatesleri toplayıp eve götürsem bu bir kul hakkı.
Fahiş bir kul hakkı.
Bunu zaten bütün evet, dünya
bilir.
Yani sosyalist blokta da bir kul hakkı olarak biliniyordur da
evet.
haksızlık diye başka kavramda kullanılıyordur. Ama ben kardeşimle yemek yerken zeytinleri çift çift alsam bu kul hakkı mıdır? Bu toleransa tabi midir?
Kul hakkı mıdır hocam? Hadi pratik bir.
Kul hakkı mıdır? Eğer bu kul hakkıysa ben kaç yaşından itibaren bu kul hakkına muhatabım?
Evet.
Yani çocukken ben 15 kiloydum. Kardeşim 13 kiloydu. Çift zeytin benim gözümü ancak doyuruyordu. Aldım diyelim. Bunlarla ilgili aile içi fıkıh dökümanımızın taharet gibi bize bildirilmiş olması lazımdı.
Hmm, aile içi fıkıh dökümanı.
Aile içi fıkıhımız. Yani biz hep barışçıl, aman üzmemek gibi ortalama cümlelerle ilmihal yazılıyor.
Evet.
Psikologların da desteklediği, pedagogların yardım ettiği, sosyologların ele aldığı ve kaynak olarak kendilerini de ortaya koydukları fakihlerin yazdığı bir ilmihale ihtiyacımız var artık. Aile içinde iletişim diye yazılmaya başlandı.
Evet.
Aile içi kul hakkı dosyaları diye bir ilmihalde yazmamız lazım. Hep bu dövmekle sınırlandırılıyor.
Evet.
Yani dövmek kul hakkı olarak görülüyor. Ama mesela anne sevgiyi paylaşırken, anne kahvaltıda zeytini çocuklarına paylaştırırken kul hakkı devreye giriyor mu girmiyor mu? Ulemamız bir de buna akıl yormalı. Psikologlarımız bunu incelemeli. Aile konusunda uzmanlarımız bunu yapmalı. Mesela dergimizin, Altınoluğumuzun böyle güzel bir sayısı, aile içi hukuk sayısı ortaya çıkarması gerekiyor. Evet. Burada muhakkak pedagoglar müdahale etmeli.
Doğru.
Sosyologlar müdahale etmeli. Fukaha müdahale etmeli. Hani boynuzlu koyun, boynuzsuz koyun hikayemiz var
evet.
ya, hikaye değil bu, nasla sabit. Şişman çocuk ve zayıf çocuk diye biz bunu ele almalıyız. Boynuzlu koyun, boynuzsuz koyun var ya. Kurnaz kardeş, kurnaz olmayan kardeşten hak gasp ediyor mu?
Evet.
Bunlar. Mesela bu psikolog boyutuyla hep şurada gündeme geliyor. 3 yaşında yavrumuz var. Anne bir çocuk daha doğurdu. Hemen burada psikologlar müdahale ediyor. Aman bu çocuğun dikkat edin. Sevgi paylaşımı olacak bu çocukta. İşte kardeşi olduğu için o kardeşi hep ezecek. Burada ne yapıyoruz biz? Ne yapıyor anneler babalar? İşte 3 yaşında 5 yaşında abi aman bu çocuğu ezer. Küçük yavruyu koruyorlar. Gece boğmasın onu. Emziğini ağzına tıkatır diye korkuyorlar. Peki bu yavrunun sevgi paylaşımı eksikliği ne olacak?
Evet.
Yani öbürünü ezer diye hep küçüğü koruyoruz.
Küçüğü koruyoruz.
Mesela çok basit psikolojik bir hata. Evde yaramazlık olur. Hep büyük çocuğa sen yapma. O küçük.
Evet.
Kardeşin yaramaz. Neticede sanki o yaramazı müdafaa eden bir aile hukuku ortaya çıkıyor. Sonunda ne yapıyor? Bir tür yani intihara teşebbüs eder gibi aileden tecrit ediyor kendini. 10 yaşında bir çocuğun intiharı da böyle olur.
Evet.
Neden? Nasıl olsa ben suçlu çıkacağım. Yaramazlığı öbürü başlatıyor.
Nasıl olsa o korunacak.
Sen akıllısın, sen yapma. Sen akıllısın. Akıllılık suç haline geliyor bu sefer. İşte kul hakkı.
Evet.
Akıllılık suç oluyor. Sen uslusun. Ben usluyum diye hep dayak mı yiyeceğim? Diyemiyor da çocuk. Evet. Ağlamaya başlıyor. Bu ağlamalar.
İçine atıyor.
İçine atıyor. Bu içine gömülmeler, akan gözyaşları kul hakkı.
Kul hakkı.
Ama evet. Şimdi ben burada yani nihayetinde bu konunun uzmanı değilim.
Evet.
Bana anlatılan dertlerden, belki de ben kendim çocukluğumdan kalmış hatıralarımdan yola çıkarak bunları konuşuyorum. Ama şunu işte şu yapılmalı diyoruz ya. Şimdi mesela ben oturup tefekkür ediyorum. Ben hoca olarak, bu konularda yazan çizen biri olarak, siz bir derginin yönetmeni olarak, Müslümanların aile sorunlarıyla ilgilenen psikolog kardeşlerimiz, onlar psikolog olarak bir komisyon kurup bu konuda dertli 10 tane anneyi, dertli 10 tane çocuğu, dertli 10 tane kardeşi dinleyip psikologlarımız, sosyologlarımız bir sonuca ulaşacağımız 2 ay sürecek, 3 ay sürecek bir çalışma yapmıyorsak kul hakkı dosyası üzerimize kalacak kıyamet günü.
Evet.
Sadece aman çocuklarınızı ezmeyin, adil davranın diye orta cümleler söyleyerek bu sorun çözülmüyor.
Doğru.
Annelerimiz şimdi hep bana soruyorlar. Hangi kitabı tavsiye edersin? Ben de 70 kuralda şu şeklinde herkes için söylenmiş orta cümlelerin çözüm olmadığını düşünüyorum.
Aynen doğru hocam.
Yani bunu nas'a dayandırmalı. Mesela niye yevme yefirul mer'u diye başlıyor kıyamet hesaplaşması? Yani kıyamet tammetül kübra, büyük bir kıyamet diyor. O gün aile hesaplaşması başlıyor. Buradan müfessirler bir gündem çıkarmalı. Dergimiz 3 tane müfessire bunu yazdırtmalı. Bu ayet niye böyle başlıyor? Büyük kıyamet deyip büyük firavundan başlamıyor hesaplaşma.
Evet.
Aileden başlatıyor. Buradan bir gündem açmalıyız. Fukaha aile içi hesaplaşmayı alıp boynuzlu koyundan boynuzsuz koyunu şişman kardeşten zayıf kardeşe. Çok konuşup hakkını önceden alan ama az konuşup hakkı yenen erkek kardeşe, kız kardeşe diye bir aile içi hukuku, bu hukukta ahirete hangi haklar taşınır, bunlardan uzun yıllardan sonra hissedilenle nasıl helalleşme sağlanacak şeklinde bir ilmihal ortaya çıkmalı. Bu da üçüncü noktamız hocam.
Evet.
Dördüncü noktamız, muhakkak aile fertleri olarak aleni helalleşmemiz lazım. Hacca giderken ya biz yedik içtik aynı evde büyüdük, hakkını helal et, bu helalleşme değildir.
Ne demek aleni helalleşme hocam?
Aleni yani mesela benim 4 tane kız kardeşim var.
Biz yani bir araya, helalleşmenin içini doldurmak lazım.
Aleniyle bunu gizli evet. Helalleşme oluyor bu. Şimdi biz bir aradayız yani bayramlarda evet. Bana geliyorlar, abi nasılsın, iyi mi, bir emrin var mı abi? Yok. Hadi selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben el öptürmüyorum ama onlar el öpmeye çalışıyorlar. El öp, kucaklaşıyoruz. Hadi güle güle. Ama bu kardeşimi ben jurnallayıp anneme dövdürmüşüm. Üzerinden 20 sene geçmiş. Bu 2000 senede geçince üzerinde kıyamete intikal edecek.
Ne diyeceğiz yani? Ya
kardeşim... İki türlü olacak. Ya bunu bizzat diyeceğiz. Hatırlıyor musun sen bir gün saçından asılmış, dövmüştü. Onu ben yapmıştım diyeceğiz. Ya o da şaşıracak, üzerinden 60 sene geçmiş, ne yapıyorsun sen bunu
buna
diyecek.
Buna kaç kişi cesaret eder hocam?
Kıyametten korkan herkes cesaret eder. Değil mi? Evet. Bu bir iman meselesi.
Yani orada birbirinden kaçmamak için.
Burada o da toplayıp çocuklarını, damatlarını toplayıp gelsin, alın intikamımı desin. Hak sahibi ben olayım bu sefer.
Evet.
Ya da desin ki gönder beni bir umreye, helal edeyim hakkımı desin. Ya hocam kıyamet iman ne demek, ne demek ya? Değer, kıyamete... değer tabii.
Tabii doğru.
Değer tabii. Doğru. Yok kıyamet günü buluruz bir çaresini diyorsak o zaman amentü billahi'ye yeniden dönmemiz lazım. Hangi ya. Kıyamete iman ediyoruz?
Ahirete
biz?
Değil mi?
Ne çaresi buluyoruz orada biz ya? Evet. Ne çaresi buluyoruz? Evet. Yok şu olur, ikimiz de çocuktuk. İkimiz de anlamadık bu işi. Sen de bana geçen çocukluk dönemimizde şöyle yapmıştın. O dosyaları bu şekilde açmak kimsenin yararına değil.
Değil.
Ama bir bayramda böyle,
hadi ne geçtiyse,
hani bir bayram günü oturup üstün körü helalleşme yerine en büyüğü ailenin, bacılar açmayalım bu işi, abiler kapatalım bu günleri, topluca bir helalleşelim. Özel bir kasıt varsa, özel bir cinayet varsa, ki bunlara örnek açmak istemiyorum. Çok kötü şeyler bunlar. Mesela çok yakın bir zamanda bir kızcağız nişanı bozuluyor 3 defa. Üçünde de 2 sene sonra anlıyor ki abi yapmış bu işi.
Nişanı bozdurma
işi. Nişanı bozmuş. Bozuştaki şey nişan boğaçası diye bir şey geliyor ya.
Evet.
Abiye geleni hiçbirinde beğenmemiş.
Evet.
Bunu da bozma nedeni haline getirdim. Çünkü abisin sen, öbür tarafa bir telefon ediyorsun. Sizi şöyle derim, böyle derim. Onlar da getirip yüzüğü bırakıyorlar.
Evet.
Bir kızın 3 defa nişanı bozulması ne kadar onur kırıcı onun için. Hele bu herkesin birbirinin ne diyeceğine put gibi baktığı bir zamanda. Şimdi bu kız abisinin hayatıyla oynadığını düşünüyor. İçine kapanıyor. Kendine göre hayatının bittiğini düşünüyor. Öyle umreye giderken, hacca giderken helalleşelim deyip sarılmak bu açığı kapatmıyor.
Evet.
Bu artık nasıl helalleşecekse helalleşecek. Yani helalleşmeleri tiyatro görüntüsünden
bir
kurtarmak
hocam,
gerekiyor.
Bu, yani helalleşme, hani sahici helalleşme noktasına geleceğini bilirse insan, yani kabahatlerden de ona göre kaçar.
Tabii yani, önce ya? Yapmamak lazım yani, zaten.
Ha, evet.
Çocuktuk, yaramazdık, delikanlıydık, anlamadık, yaptık diye.
Evet.
Hani hep bunları cahillik ve çocukluk dönemimizin acı hatıraları diye hatırlayalım diyorum. Yoksa Allah'a gerçekten iman eden böyle bir çılgınlık yapabilir mi ya? Senin kardeşinin kaderine, yani huzuruna etki edecek, hayatına etki edecek bir cahillik niye yapasın sen? Ama yaptık, cahildik, din bilmiyorduk, şeriat bilmiyorduk, ahiret imanımız zayıftı, Müslümanız zannediyorduk, meğer ki ne eksiklerimiz varmış, sonra anladık diyelim. Bir toparlama kültürü yapmamız lazım.
Toparlama.
Ben bir cenazeye katıldım mecburen. Baktım orada helallikler vesaireler, beni eve götürdüler. Evde herkes iyi adamdı, iyi adamdı vesaire filan dedi. Söz bana da geldi. Yani orada o adamın cennete gitmemesi için bir neden yok. Yani herkes 1000 kere helal etti diye görülüyor sahne. Ben dedim ki kardeşlerim dedim, müsaadenizle ben bir şey konuşmak istiyorum. Biz gömeli bu kardeşimizi 5-6 saat oldu. Ya ne kadar güzel helal ediyorsunuz haklarınızı. Hakkında ne güzel konuşuyorsunuz. Ben yalnız sizi bir acı hakikatle yüzleştirmek istiyorum dedim. Benim daha önceki katıldığım cenazelerde de hep böyleydi. Vefatından 6 sene sonra, 10 sene sonra, hatta 2 ay sonra hiç böyle konuşmuyor insanlar ama. Ölüm soğuyunca herkes şöyle etmişti bana böyle. Allah rahmet etsin ama diye başlıyor insanlar dedim.
Evet, evet.
Lütfen bana söyler misiniz? Hepiniz 6 ay sonra da böyle söyleyecek misiniz? Hocam kimse ağzını açmadı biliyor musun?
Allah Allah.
Bir tanesi dedi ki hocam dedi, öyle bir şey istiyorsun ki dedi, bunun garantisi olmaz ki ya, ne bileyim o zaman nasıl konuşacağım? Ha, o zaman nasıl konuşacaksak şimdi öyle konuşalım. Ölüm acı.
Evet.
Bu acıda kimse acıya tuz biber ekmek istemiyor. Ama içimizde bakın sonra konuşacağımız şeyler var. Asıl da ahirette sonra konuşacağımız şeyler gündeme gelecek zaten. Bugün orada kalabalıkta yok ben helal etmiyorum. Kim diyebilir ki zaten 3000 kişi 5000 kişi o cenazede matem tutuyor. Sen linç olursun, kimse orada konuşmaz ki.
Evet.
Yani gerçekçi bir helalleşmeye kaymamız lazım. Bunu da sağlığında yapmalı insanlar.
Evet, evet.
Eğer sağlıkta nasip olmadıysa aile büyüğü, çocuklar bunu daha sonra yapmayı becermeliler üstadım.
Hocam bir iki dakikamız kaldı. Şöyle bir toparlama kültürü dediniz ya. Toparlayalım.
Herhalde siz de benimle helalleşeceksiniz hocam. Hep sözümü kesiyorsunuz.
Evet, evet. Hakkınızı helal edin hocam.
Helal olsun.
Burada hakikaten sorular. Hakikaten insan böyle şeyde de acaba bir gönül şeyi oluyor mu diye.
Yok canım hocam. 60 dakikayı koyan düşünsün. Evet, 60 dakika evet. Diye bir şey. Hocam biz bu programımızda aile içi helalleşmenin yani dolayısıyla aile içindeki kul hakkı konusunun Kur'an-ı Kerim'in o kıyamet sahnesi koptuğunda fizacet o kıyamet geldiği zaman diye başlayan ayette o gün Hitler gelecek, Firavun gelecek, Ebu Cehil gelecek demiyor. Onun başka ayetlerde söylüyor belki ama o gün aile içi hesaplaşmadan söz ediyor.
Evet.
Çünkü aile içindeki kul hakları herkesin kıyamet günü cennete girmesi için işine yarayacak avantajlara dönüşecek. Bu sebeple anne babalar yetiştirdik vesaire ettik derken acaba çocuğumuz bizden bir şey ister mi kıyamet günü? Bunu da ben ona daire bıraktım diye geçiştirmeye yeltenmemeli.
Evet.
Dairelerin, mahallelerin yetmeyeceği bir hak çıkabilir ortaya.
Evet.
Buna ayrıntılarıyla örnekler vermeye çalıştık. Evlatlar dönüp muhakkak bunu incelemeli. Anne babamıza karşı ne yapacağız kıyamet günü?
Kardeşler.
Bir de unutulmuş kardeşler hakkı vardır.
Evet.
Kardeşler hakkı deyince hep baba ölünce mirasta bir hak çıktığı zannediliyor. Bunu zaten kör de görüyor.
Evet.
Yani kardeşler arasında bir miras konusu haktır. Bunu anlamayacak insan yok ki dünyada.
Tabii.
Kardeşler arasında bir odada oynarkenki haklar, yemek yerkenki haklar, anne babanın sevgiyi paylaştırırkenki hakları, anne ablanın yaptığı dedikodu daha sonra ağabeyin kötü çocuk olmasına neden olmuş mu gibi örnekler düşünülmeli. AB'ye ayırdık aileyi, bir odada yatıp kalkanlar dedik, A dedik. Bir de dış dünyada kalan aile parçaları var. Onu da belki başka programda konuşuruz. Bunu konuşmazsak dünyada, ahirette konuşulacak bu.
Ahiret zor.
Zor.
Hocam teşekkür ederiz. Değerli hocam. Dinleyiciler, aile içinde kul hakkı konusunu konuştuk. Daha da konuşulacak çok mesele var bu çerçevede. Başka kul hakkı alanları var. Hocam inşallah böyle devlet toplum arasındaki kul hakkı, işçi işveren arasındaki kul hakkı vesaire, çalıştıran çalışan arasındaki kul hakkı, onları da diğer sohbetlerimizde değerlendiririz.
İnşallah.
Efendim hayırlı günler diliyoruz. Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programının daha sonuna geldik. Sağlıcakla kalın efendim.